Sayın Süleyman Gençel, bugünkü Türkiye gündemi görüşmemizde dilerseniz öncelikle kamuoyunda cinsel istismar yasasındaki düzenleme önergesi olarak bilinen, ancak hükümetin erken yaşta evlendirilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenlemeye yönelik yasa tasarısı olarak adlandırılan önerisi ilgili konuşalım. Son gelen haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir demeci var bu konuya ilişkin olarak. Hükümetin toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum diyor. Ardından bu yasa tasarısı önerisi ne durumda, bir de yapılan eleştiriler ve gerçekten bu yasa önerisi bir cinsel istismar yasasındaki düzenlemelere yönelik miydi, tacizcinin affedilmesine yönelik miydi, yoksa sadece erken yaşta evlendirilip mağdur olanlara yönelik miydi? Ancak görüldüğü kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızının başında bulunduğu ya da yönetiminde bulunduğu Kader adlı kadın derneğinin de dahil olduğu birçok sivil toplum kuruluşu, muhalefet, toplumun çeşitli kesimleri büyük eleştirilerde bulundular, protestolar yaptılar, hatta sokak gösterilerinde bile bulundular bu yasa önerisine karşı. Neler söylenebilir?
Yasanın meclise gelişinde zaten büyük bir hata vardı. Gece yarısı operasyonuyla verilen bir önergeyle yasa geldi. Ve bir defaya mahsus diye geldi. Zaten asıl gürültüyü koparan, hani yangından mal kaçırır gibi, gece yarısı böyle bir yasanın neden meclise getirildiği üzerineydi. Ve tabii yasa önerisi bu sefer okunmaya ve içinde ne olduğu tartışılmaya başlandı. Ve de evet, belki mağdur bir takım ailelerin talepleri de yerine getirilecekti, ama aynı zamanda bugüne kadar tecavüzde bulunan bir sürü tırnak içinde sapığı da aslında kurtaracak olan bir yasaydı. Zaten toplumda, kamuoyunda infial yaratmasının asıl nedeni buydu.
Bir de ileriye yönelik bir takım durumlar ortaya çıkartacak endişesi vardı toplumda, değil mi? Yani bu yasa sayesinde birçok kişi kolaylıkla birçok şeyi düşünebilecek
tabii,
şeklinde.
Yani tecavüz ettikten sonra işte 14-15 yaşında bir kıza bir anlamda tecavüzün yolu da açılacak.
Tecavüzcüsüyle evlendirme olayı yasallaşmış olacak diye bir endişe vardı.
Evet, aynen öyle. Tabii bu tartışma epey büyüdü. Adalet ve Kalkınma Partisi bu önergeye net bir biçimde sahip de çıktı. Hem MHP hem CHP muhalefet partileri tavır gösterirken, biliyorsunuz HDP zaten mecliste olmadığı için onların bir tavır gösterme şansları yok. Onun dışında tabii Türkiye'deki farklı bir takım kesimlerden de tepki geldi. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki kadın vekillerden de tepki geldi. Hatta işte biraz önce söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı'nın kızının başkanlığını yaptığı dernekten de tepki geldi. Ama buna karşılık tabii AKP bu yasa tasarısını netleştirmek istiyordu. O da önemli bir şey. Bugün meclise gelip oylanacaktı çünkü. Bir adım atılması gerekiyordu ve bu adımı Cumhurbaşkanı attı. Cumhurbaşkanı bunun daha geniş bir toplumsal mutabakat içinde olması açıklamasını yapınca, bu yasanın bugün mecliste görüşülmesi ve yasanın çıkartılması süreci rafa kalkmış oldu. Şimdi burada tabii toplumun farklı kesimlerinin tepki göstermesi ve de önümüzdeki süreci düşünürsek devlet başkanlığı referandumunu, Erdoğan'ın bir miktarda bu konuda hani zaten epey bir muhalif yapıyla çatışmalı, yeni başka muhalif yapılar yaratmamayı da hedefliyor açıkçası. Ondan dolayı frene basmış durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yasayı savunan başbakanı, vekilleri, bakanları bugün bu açıklamadan sonra ne söyleyecekler, o da hakikaten herkesin beklediği bir süreç. Çünkü daha önce söylediklerinin tamamını yutmak zorunda kalacaklar. Özellikle Erdoğan yanlısı gazetecilerin, milletvekillerinin bu yasayı can siperhane savundukları paylaşımları da silmeye başladılar.
Gelelim Türk ekonomisinin bugünkü durumuna. Son günlerde yapılan eleştirilerde ekonominin iyiye gitmediği yönünde söylemler var. Özellikle muhalefetten ve bazı sivil toplum kuruluşlarından, ticaret ve sanayide söz sahibi olan bazı kurum ve kuruluşlardan deniliyor ki dış sermayede sorun yaşanıyor, yeterince sermaye dışarıdan gelmiyor, yeterince sıcak para gelmiyor, işsizlik oranları artıyor, Amerikan dolarındaki artış Türk lirasını olumsuz oranda etkiliyor, Amerika'daki başkanlık seçimi, işte Avrupa Birliği ile olan sorunlar, İngiltere'nin Avrupa'dan çıkışı ve Türkiye'deki turizmde olsun, diğer konularda olsun yaşananlar, sorunlar ve turist gelirindeki azalma genelde Türk ekonomisinde bir sorun haline dönüştü ve bunların hepsini topladığımızda Türkiye'deki ekonomide problemler yaşanıyor deniyor. Ancak bunun yanı sıra hükümet bunun böyle olmadığını söylüyor. Türkiye'de ekonominin iyi yolda olduğunu ve gelişmekte olduğunu belirten rakamları da açıklıyor. Türkiye ekonomisini kısaca bugünkü durumunu ve geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Şimdi Trump'ın devlet başkanı seçilmesinden sonra bütün gelişmekte olan piyasalar dolara karşı değer kaybediyor. Avrupa Birliği ile olan çatışmalar, bölgede savaşla birlikte yükselen tansiyon, iktidarın bu tansiyonu bir miktarda giderek yükseltmesi, yatırımcının gelmemesi neden oluyor. Sanayici ve İhracatçıları Birliği Başkanı'nın Bloomberg'te bir konuşması vardı. Oldukça da ilginç bir cümle sarf etti. Dedi ki bizim ihracatımız düşüyor. Hazır giyim, konfeksiyon olarak yurt dışına özellikle Avrupa Birliği'ne yapmış olduğumuz ihracat düşüyor. Çünkü müşterimiz Türkiye'ye gelmiyor. Ve biz kendi malımızı müşterimize gösteremiyoruz. Korkuyorlar, gelmiyorlar diyor. Yani bu aşamada durum. Türkiye'den ithalat yapan bir firmanın sahipleri ya da yöneticileri Türkiye'ye gelmekten korkuyorlar. Yurt dışındaki algı, özellikle Avrupa Birliği'ndeki algı gerçekten çok kötü. Avrupa Birliği ile son dönemde yaşanan çatışma çok ciddi noktada. Eğer müzakerenin kesilmesi süreci başlar ise Türkiye'yi ekonomik anlamda çok ciddi bir yokuş aşağı giriş bekliyor. Bunu şu an AKP iktidarında dile getiren tek isim Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Hatta Mehmet Şimşek 2 gün önce şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Japonya'daydım. Japonlar eğer Avrupa Birliği sürecini bırakırsanız bir daha ülkeye uğramayız mesajı verdiler. Ve kurun yükselmesinin Türkiye ekonomisi için çok ciddi sıkıntı yaratacağını da ekliyor. Ama buna karşılık ekonominin diğer yapıları ve hatta Erdoğan olmak kaydıyla Türkiye'nin doğru yolda olduğunu söylüyor. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Türkiye eğer Erdoğan'ın çok baskı yaptığı faizleri düşürün, girdabından kurtulmaz ise faizleri bu dönem özellikle de FED faizi yükseltirken yeniden faiz yükseltmez ise bu kur daha da yukarıya tırmanabilir. 3.4'tü, 3.5'ü bulabilir, hatta 3.6'yı bulabilir. Perşembe günü Merkez Bankası bir karar verecek ve herkes Merkez Bankası'ndan faiz arttırımını bekliyor. Fakat şurada şöyle bir gerçek var. Biraz önce de söylediğim gibi yurt dışından yatırımcı Türkiye'nin şu günkü siyasi atmosferinden dolayı ülkeye gelmek istemiyor. Başka alternatif ülkeleri tercih ediyor.
Madem ki Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz, Avrupa Birliği ile olan siyasi ve ticari ilişkilerden bahsediyoruz. Buradan hemen Şangay Beşlisi'ne doğru dönelim. Çin ve Rusya'nın ağırlıklı olarak önde bulunduğu Şangay Beşlisi yapılanmasında Türkiye'nin gözlemci olarak yer aldığını biliyoruz. Ancak buraya katılımına yönelik bazı girişimler mi var? Avrupa Birliği'ne alternatif olarak mı görülmeye başladı Şangay Beşlisi?
Özbekistan dönüşü uçakta öyle bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. Aslında bu açıklamayı bundan bir yıl önce de yapmıştı. Şangay Beşlisi'ne bizi neden almıyorsunuz diye Putin'le konuşmuştu. Ancak şunu belirtmek gerekiyor net bir biçimde. Avrupa Birliği ile Şangay Beşlisi'ni aynı noktada görmemek lazım. Şangay Beşlisi biraz NATO'ya benzeyen bir oluşum. Daha güvenlik ön planda bir girişim. Tamam, daha sonra belki ekonomik ilişkiler noktasında bir ilerleme kaydedilmiş durumda ama ağırlıklı sınır güvenliklerini kapsayan bir oluşum. Dolayısıyla Avrupa Birliği gibi siyasi ve ekonomik beklentileri olan sonuçları almaya çalışan bir yapı değil. Bunu zaten Putin'in danışmanı net bir biçimde söyledi. Dedi ki Avrupa Birliği ile Şangay Beşlisi'ni aynı kefede değerlendirmemek lazım. Eğer Türkiye Şangay Beşlisi'ne katılmak istiyorsa tabii ki katılabilir. Seviniriz ama bu Avrupa Birliği değil. Buradaki oluşum çok daha farklı bir oluşum diye kendileri de açıkladılar. Şimdi Şangay Beşlisi'ne biz gelsek ne olur? Ekonomik anlamda bizim bütün ilişkimiz, daha doğrusu ilişkilerimizin büyük bölümü Avrupa Birliği ile. En fazla malı Almanya'ya satıyoruz öncelikle. Ve bundan bir artı değer elde ediyoruz. Yani ithalat ihracat dengemizde oradan para kazanıyoruz. Ama bizim bu saatten sonra Şangay Beşlisi'ne girdiğimizde Çin'e mal satmamız mümkün değil ki. Zaten Çin şu an en ucuz malı satıyor. Yani biz daha ucuzunu nasıl Çin'e satabileceğiz ki oradan bir ekonomik artı değer yaratabilelim. Keza Rusya. ilişkilerin iyi olduğu, iyileştiği söyleniyor. Ama Rusya daha birkaç hafta önce açıklama yaptı, domatesi satın almıyor. Çünkü tarımını, kendi tarımını korumak gibi bir dert içinde domates ve biber gibi mamulleri, yani narenciye dışındaki mamulleri Türkiye'den ithal etmiyor hala. Yani Rusya'yla da öyle çok bir balayı ilişkisi yok açıkçası. Tüm bunlara baktığınızda Şangay Beşlisi'ne girilse bile, hani ona karar verilse bile, bu ülkelerle olan ekonomik ilişkilerin bir raya oturması için hakikaten 4-5 yıl veya 10 yıl gerekiyor. Yani kendi sisteminizi yeniden kuracaksınız ve ona ne mal satacağınıza göre burada üretim yapmak zorundasınız. Yani bunlar o kadar hani çok kolay şeyler değil. Belki siyasiler bunu bu kadar rahat söylüyorlar ama bu işin ekonomik boyutu hiç de öyle değil. Şangay Beşlisi alternatifi bir ay daha tartışılır ülkede. Ondan sonra bir yıl önce olduğu gibi yeniden gündemden düşer, unutulur gider.
Gelelim Suriye'ye. Suriye'de önemli gelişmeler var ancak gündemin önemli maddeleri arasında yer almıyor. Türkiye bu arada Fırat Kalkanı operasyonunu sürdürüyor. 90 günü geride bıraktı. 3 aylık bir süre geride kaldı. En son durum nedir Suriye'de?
Elbap öyle bir yer oldu ki hakikaten Suriye'nin belki de geleceğini belirleyecek. Türkiye'nin de Suriye konusundaki geleceğini belirleyecek. Türkiye kuzeyden ÖSO ile birlikte 2 kilometreye kadar yaklaşmış durumda. Ve bu bölgeyi almak için hareket ediyor. Ama aşağıda Suriye ordusu var ve Suriye ordusu Türkiye'nin Elbap'ı almasını istemiyor. Neden? Çünkü batıda 20 kilometre sonra Halep var. Ve Türkiye'nin Halep konusunda etkin bir mekanizma içinde olmasını istemiyor. Doğu tarafında ise Kürtler var. Kürtler'de yaklaşık bir 10 kilometre kaldı Elbap'a. Yani onlar da IŞİD'den toprak alarak ilerliyorlar. IŞİD kentin merkezinde ve çok ciddi bir mekanizma kurmuş durumda ve kenti savunmaya çalışıyor. O nedenle 4 ya da 5 farklı yapı bu kenti ele geçirmeye çalışıyor. Türklerin ele geçirmesi halinde Elbap üstünden Rakka operasyonuna katılma durumu söz konusu. Ama tabii Suriye ordusu da, Suriye rejimi de Türkiye'nin daha güneye, Suriye'nin daha güney bölgelerine inmesine kesinlikle karşı. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki bu 1-2 gün içinde bir taraf hareket edecek. Ve ilk defa Suriye Kürtleri ile Türkiye, Türk ordusu bu şekilde karşı karşıya da geliyor. İlk defa bir sıcak temas oluyor ve bu sıcak temasın bundan sonra ne getireceği de ne götüreceği de belli değil. Fakat bu arada ilginç bir nokta, Amerikalılar 3 gün önce bu Elbap üzerine açıklama yaptılar. Dediler ki bu Elbap operasyonunda, yani Türkiye'nin Elbap'a inmesinde bizim herhangi bir dahlimiz yoktur. Yani koalisyon olarak Türkiye koalisyonun dışında hareket ediyor. Kendi bakış açısına göre hareket ediyor ve biz buna destek vermiyoruz dedi. Diğer taraftan biliyorsunuz zaten Türklerle Amerikalılar birlikte hareket ediyor. Aşağıda Suriye var, Rusya ile hareket eden. Suriye Halep'e yakınına Türkiye'nin gelmesini istemiyor, ondan dolayı da orada bekliyor. Yani o yerleşim merkezi bu hafta içinde Suriye'nin geleceğini de belirleyebilecek noktada. Yani oraya kim sahip olacaksa ciddi derecede bir avantaj elde etmiş olacak. Ondan dolayı herkes, Türkiye'de de herkes, yani bu işle ilgilenen, uluslararası politikayla, diplomasiyle ve bölgeyle ilgilenen herkes Elbap'ı takip ediyor. Bu arada Suriye ordusu Ruslarla birlikte Halep'in bir bölümünü çevrelemişler ve Müslüman muhalifler içerideydiler. Son 3 gündür inanılmaz bir bombalama yapılıyor. Ve bence Türkiye'de de bu konu çok fazla tartışılmıyor ama ciddi bir Sünni katliamı var. Onun da altını çizmemiz gerekli. Fakat kimse bu işle ilgilenmiyor. Yani eskiden hani Putin'le barışık olmasaydı AKP, bugüne kadar ortalığı ayağa kaldırırlardı. Ama kimseden çıkmıyor. Ve çok ciddi bir Sünni katliamı yaşanıyor. Dün sadece 110 sivil öldürüldü Halep'te.
Kim peki bunu gerçekleştiriyor?
Rusya ve Suriye rejimi.
Şeklinde iddialar var.
Suriye rejimi bundan bir hafta önce içerideki sivillerin çıkması gerektiğini için bir süre tanıdı. 4 gün bir süre tanıdı. Eğer siz buradan çıkmazsanız, alanda küçük değil öyle. Yani hani Doğu Halep denilen epey bir mahalleyi kapsayan bir yer. Alan, buradan çıkmazsanız eğer burayı biz bombalayacağız dediler. Çıkan çıktı, çıkmayan içeride.
Ama peki çıkabiliyor mu? Bırakamıyor. İnsanlar çıkabiliyor mu kolaylıkla? Orada koridor, bir de IŞİD konusu var.
Koridor açıyorlar. O koridordan çıkıyor insanlar. Ama orada tabii çıkarken bir denetleme var. Yani oranın gerçekten halkı mı, çıkacak olan, yoksa hani orada savaşan dışarıdan da gelmiş olan Sünni Müslümanlar mı? Yani rejime karşı savaşan Sünni Müslümanlar mı? Şeklinde bir tabii ayıklamada söz konusu. Son 3 gündür ciddi derecede bombalıyorlar Halep'in Sünni Müslümanların elinde olan mahallelerini ve de bu bombalamanın üstüne de kara gücü olarak da alanları almaya başladılar. Yani online haritalarda teker teker gösteriyor zaten hangi mahalleler, hangi sokaklar alındı şeklinde. Epey bir Suriye'de hareket var aslında, ama dediğim gibi yani hem ekonomideki bu değişim, hem Trump, hem son işte bu cinsel istismar falan Türkiye'nin gündeminde bir miktar aşağıda kaldı.
Sayın Süleyman Gençel, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Kalın mutlulukla.
Görüşmek üzere. İyi günler.